Ayrım 6. Ayrıyor. Andrejit. Sayfa 84. 2. Passy yakınlarındaki S sokağına yerleştik. Marcel'in erkek kardeşlerinden birinin salık verdiği, bizim de Paris'e son uğrayışımızda gördüğümüz daire, babamın bıraktığı daireden çok daha büyüktü. Marcel'en biraz kaygılandı. Yalnız kiranın yüksekliğinden değil, bu yüzden yapacağımız masraflar yüzünden de. Onun bütün endişelerinin yapmacık, geçici bir korku olduğunu ileri sürüyordum. Kendimi de buna inandırmaya çalışıyor, bile bile abartıyordum. Taşınma masrafları bu yıl bütçemizi aşacak da şüphesiz. Ama zaten yüklüce olan servetimiz daha da artacaktı nasıl olsa. Bunun için de derslerime, kitabımın yayınlanmasına, hatta ne de çılgınca çiftliklerimin daha verimli çalışacak olmasına güveniyordum. Böylece hiçbir masraftan kaçınmadım. Her birinde kendim biraz daha fazla bağladığımı düşündüm. Hissedebileceğim ya da hissetmekten korktuğum her türlü avarelik duygusunu böylece sileceğimi düşündüm. İlk günlerde sabahtan akşama kadar bütün zamanımızı alışverişlerle geçiriyorduk. Marcel'in erkek kardeş çok kibar davranıp bizi birçok alışverişten kurtarsa da Marcel kendini yorgun hissetmekte gecikmedi. Sonra yerleşir yerleşmez dinlenmesi şart olduğu halde misafir üstüne misafir kabul etmek zorunda kaldı. O zamana kadar uzakta yaşamış olmamız ziyaretleri büsbütün çoğaltıyordu. Marcelen de toplum hayatı alışkanlıklarını yitirmişti. Ne ziyaretlerin kısa tutulmasını sağlayabiliyor ne de kapısını kapatmayı göze alabiliyordu. Akşamları onu bitkin buluyordum. Sebebini bildiğim bir yorgunluk yüzünden kaygılanmadım ama hiç değilse bu yorgunluğu hafifletmeye çalıştım. Onun yerine misafir kabul ediyordum. Hiç eğlendirmiyordu bu iş beni. Ya da ziyarete gidiyordum. Bu da hiç mi hiç eğlendirmiyordu beni. Hiçbir zaman parlak bir sohbet adamı olmadım. Salonların hafifliği ruhu hoşlanmayacağım bir şeydi. Bununla birlikte eskiden sıkça uğradığım bazı salonlar da olmuştu. Ama o günler çok geride kalmıştı. O zamandan bu yana ne değişmişti? Başkalarının yanında kendimi durgun, üzgün, küskün hissediyordum. Hem rahatsız ettiğimi hem de rahatsız olduğumu düşünüyordum. Ne talihsizliktir ki daha o zamanlarda bile gerçek dostlarım saydığım sizler de Paris'te değildiniz. Daha uzun zamanda dönmeyecektiniz. Sizlerle daha mı iyi konuşurdum? Beni benden daha iyi mi anlardınız? Ama içimde büyüyenler ve bugün size anlattıklarım hakkında o zamanlar ne biliyordum ki? Gelecek son derece güven vericiydi benim için. Kendimi geleceğe öylesine hakim sandığım hiç olmamıştı. Hem daha anlayışlı olsam bile kendim için Hubert'i, Didier'de, Maurice'de, benim kadar sizin de tanıyıp yargıladığınız daha birçoklarında nasıl bir destek bulabilirdim? Ne var ki onlara kendimi anlatmanın imkansızlığını çabucak anladım. Daha ilk konuşmalarımızda sahte bir kişi rolü oynamak, yapmacık görünmek korkusuyla hala ben sandıklarına benzemek zorunda olduğumu gördüm. Beni zorlayanlar da onlardan başkası değildi. Rahat etmek için bana atfettikleri düşünce ve zevklere sahipmiş gibi göründüm. İnsan aynı anda hem samimi olup hem de samimiymiş gibi görünemez. Aynı alanda çalıştığım insanlarla, arkeologlarla, filologlarla biraz daha gönüllü olarak görüştüm ama onlarla konuşmaktan da iyi tarih kitapları karıştırmanın verdiği zevkten, heyecandan daha büyük bir zevk ve bir heyecan duyamadım. İlkin bazı romancılarda, bazı şairlerde daha dolaysız bir yaşama anlayışı bulabileceğimi ummuştum. Ama bu anlayışa sahip olsalar bile pek gösterdikleri yoktu. Bana öyle geliyordu ki birçokları hiç yaşamıyor, yaşar gibi görünmekle yetiniyordu. Hayatı yazı yazma konusunda sıkıcı bir engel gibi görüyorlardı neredeyse. Bundan dolayı onları ayıplamazdım da hatanın bende olmadığını söylemiyorum. Zaten ben yaşamaktan ne anlıyordum ki? Bana öğretilmesini istediğim de buydu işte. Şunlar ya da bunlar hayatın çeşitli olaylarından söz ediyorlardı. Bu olaylara sebep olan şeyden söz ettikleri yoktu hiç. Beni aydınlatmaları gereken birkaç filozofa gelince onlardan ne beklenebileceğini çoktandır biliyordum. İster matematikçi, ister yeni eleştiri akımından olsunlar, hayatın akıllara şaşkınlık veren gerçeğinden olabilir, onlar da bu gerçekle ilgilenmiyorlardı. Marcel'in yanına döndüğümde böyle kişilerle düşüp kalkmaktan duyduğum sıkıntıyı hiç saklamıyordum. Hepsi birbirine benziyor diyordum. Her biri ötekilerin yaptığını yapıyor. Biriyle konuştum mu hepsiyle konuşmuşum gibi geliyor. Ama dostum, her birinden bütün ötekilerden farklı olmasını isteyemezsiniz ki diye cevap veriyordu Marcel'in. Birbirlerine ne kadar benziyorlarsa benden de o kadar ayrılıyorlar. Sonra daha kederli bir halde devam ediyordum. Hiçbiri hasta olmasını bilemedi. Yaşıyorlar, yaşıyor gibiler ve yaşadıklarını bilmez bir halleri var. Öte yandan onlarla yakınlaşalı beri ben de yaşamıyorum artık. Aynı diğer günler gibi. Bugün ne yaptım? Saat 9 der demez sizden ayrılmak zorunda kaldım. Gitmeden önce azıcık kitap okumaya ancak zaman bulabildim. Günün en iyi dakikaları bunlardı. Kardeşiniz beni noterde bekliyordu. Noterden sonra da bırakmadı. Onunla birlikte halıcıya gitmek zorunda kaldım. Mobilyacı da huzurumu kaçırdı. Ancak Gaston'da ayrıldım kendisinden. Mahallede Philip'le yemek yedim. Sonra kahvede beni bekleyen Louis ile buluştum. Onunla birlikte Theodore'un saçma dersini dinledim. Çıkışta da tebrik ettim. Pazar günkü davetini reddedebilmek için kendisiyle Arthur'a gitmek zorunda kaldım. Arthur'la bir sulu boya sergisine gittim. Albertine'in, Julie'nin evlerine kart bıraktık. Bitkin bir halde dönüyorum işte. Sizi de kendim kadar yorgun buluyorum. Öyle ya, Adeline'i, Mart'ı, Jeanne'ı, Sophie'yi gördünüz. Akşamleyin, şimdi bugün yaptıklarımı gözden geçirince günümü öylesine anlamsız buluyorum. Bana öylesine boş görünüyor ki günü yeniden yakalayıvermek, onu saati saatine yeniden yaşamak isteği doğuyor içimde. Ağlayacak derecede kederliyim bu yüzden. Bununla birlikte yaşamaktan ne anladığımı da daha serbest, daha havadar, daha az zorlama, başkaları ne düşünür diye kaygılanmadığım bir hayattan aldığım zevkin, huzursuzluğumun temelindeki sır olup olmadığını da bilmiyordum. Bu sır çok daha esrarlı gibi geliyordu bana. Bir hortlağın sırrı diye düşünüyordum. Çünkü ölüler arasından gelmiş biri kadar yabancı kalıyordum başkalarının arasında. İlkin oldukça acı verici bir huzursuzluk duydum ama çok geçmeden yepyeni bir duygu gün ışığına çıktı. Emin olun, göklere çıkarılmama yol açan çalışmaların yayımlanması beni hiç gururlandırmadı. Peki şimdi duyduğum gurur muydu? Belki de, ama hiç değilse hiçbir kuruntu, buluntu karışmıyordu içine. İlk defa olarak kendi değerimin bilincine varmamdandı bu. Beni ötekilerden ayıran, farklı kılan şey önemliydi. Benden başka hiç kimsenin söylemediği, söyleyemeyeceği şey benim söyleyeceğim şeydi. Çok geçmeden derslerim başladı. Konu beni sürüklediği için ilk dersimi bütün yeni tutkumla şişirdim. Son Latin uygarlığını anlatarak sanat kültürünü çizdim. Bunun için halkın temeline kadar indim. Kültür önce kanlı canlı, çok sağlıklı olunduğunu gösterir, sonra donar, sertleşir, aklın doğayla kurduğu kusursuz bağlantılarına karşı koyar, yaşam devam ediyormuş gibi gözükür ama bunun altında yaşamın eksilmesini gizler, huzuru kaçmış aklın içinde sararıp solduğu kını meydana getirir. Akıl bu kının içinde ışıksızlıktan solar, sonra da ölür. En sonunda düşüncemi bir sonuca bağlayarak kültür hayattan doğar, hayatı öldürür diyordum. Tarihçiler kendi deyimleriyle çabucak genelleme eğilimlerini kınarlar. Başkaları da yöntemimi kınadılar. Beni alkışlayanlarsa beni en az anlayanlardı. Menarch'ı dersimden çıkınca gördüm ilk defa. Onunla fazla düşüp kalkmışlığım yoktu. Evlenmeden kısa süre önce de bizi bazen kendisinden bir yıl yoksun bırakan şu uzak ülke seyahatlerinden birine çıkmıştı yine. Eskiden pek hoşlanmazdım ondan. Pek kibirli görünürdü bana ve hayatımla ilgilenmezdi. Bunun için onu ilk dersimde görünce şaşırdım. Önceleri beni kendisinden uzaklaştıran saygısızlığı bile hoşuma gitti. Bana gülümsemesi de pek ender gülümsediğini bildiğim için daha sevimli göründü gözüme. Kısa bir süre önce saçma, utanç verici, skandal yaratan bir dava, gazetelerin onu kirletmesi için kusursuz bir fırsat vermişti. Hor görmesi ve üstünlük taslaması yüzünden kırılan kişiler, hınçlarını almak için bu bahaneye sarıldılar. En çok kızdıkları şey ise onun bunlara hiç aldırmamasıydı. ''Bırakalım başkaları da haklı çıksınlar.'' diye cevap veriyordu hakaretlere. ''Başka hiçbir şeye sahip olmamanın verdiği üzüntüyü bununla giderirler.'' Ama iyi toplum sinirlendi ve şu beylik deyimiyle kendilerine saygısı olanlar ondan yüz çevirmek, böylece de hor görmesini iade etmek gerektiğini inandılar. Bu da fazladan bir sebep oldu benim için. Beni ona çeken gizli bir güç vardı. Onu herkesin önünde dostça öptüm. Kiminle konuştuğumu görünce can sıkıcı son kişilerde çekildiler. Menark'la yalnız kaldım. Sinir bozucu eleştirilerden, budalaca iltifatlardan sonra dersim konusunda söylediği birkaç söz beni dinlendirdi. ''Eskiden hayran olduğunuzu şimdi yakıyorsunuz.'' dedi. ''Bu iyi. Bunu gecikmeli olarak yapıyorsunuz ama ateş iyice harlanmış. Daha sizi iyice tanıyıp tanımadığımı bilmiyorum. Ama merak uyandırıyorsunuz bende. Konuşmayı pek sevmemekle birlikte sizinle konuşmak isterim. Bu akşam yemeği benimle yiyin. Sevgili Menalk, evli olduğumu unutmuşa benziyorsunuz.'' diye cevap verdim ona. ''Evet, doğru.'' dedi. ''Bana yaklaşmanızdaki dostane samimiyeti görünce daha özgür olduğunuzu düşünmüştüm. Onu kırmış olmaktan, en çok da zayıf görünmekten korktum. Yemekten sonra kendisiyle buluşabileceğimi söyledim.'' Menalk Paris'e uğradığında hep otelde kalırdı. Konaklayacağı birçok odayı bir daire gibi düzenletmişti. Yanında uşakları vardı, ayrı yemek yiyor, ayrı yaşıyordu. Duvarları, çirkinliğinden rahatsız olduğu mobilyaları, Nepal'den getirdiği bazı kumaşlarla kaplamıştı. Bunları bir müzeye armağan etmeden önce kirlettiğini söylüyordu. Onunla buluşmak için o kadar acele etmiştim ki geldiğimde hala sofrada buldum kendisini. Yemeğine engel olduğum, rahatsız ettiğim için özür dilediğimde, ''Zaten yemeğime ara vermek niyetinde değilim. Sizin de yemeğimi bitirmeme ses çıkarmayacağınızı umarım.'' dedi. ''Akşam yemeğine gelseydiniz şiraz şarabı ikram ederdim size. Hafızın terennüm ettiği şarabı. Ama artık çok geç. Bu şarabı içmek için aç olmak gerekir. Likör içer misiniz?'' Kendisini de içeceğini düşünerek kabul ettim. Bir tek kadeh getirildiğini görünce şaşırdım. ''Kusura bakmayın.'' dedi. ''Hemen hemen hiç içmem ben.'' ''Sarhoş olmaktan mı korkuyorsunuz?'' ''Yo.'' diye yanıtladı. ''Tam tersine. Daha güçlü bir sarhoşluk için saklarım kendimi. Uyanıklığımı ona saklarım. Ve başkalarına içirirsiniz.'' Gülümsedi. ''Herkesten benim kadar erdemli olmasını bekleyemem.'' dedi. ''Onlar da kendi kusurlarımı bulayım. Yeter. Hiç değilse sigara içiyorsunuzdur herhalde. Ondan da hoşlanmam. Kişiliksiz, olumsuz bir sarhoşluktur o. Kazanılması da fazla kolay bir alışkanlıktır. Sarhoşlukta coşkunluk ararım ben. Hayata kasıt değil. Bu konuyu kapatalım. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz? Biskra'dan. Bir süre önce sizin de oralara uğradığınızı öğrenince izlerinizi bulmak istedim. O kör bilgin, o kitap kurdu Biskra'ya ne yapmaya gelmişti? Yalnızca bana verilen sırlar söz konusu olduğunda ketumumdur. Kendi kendime öğreneceğim şeylere karşı merakım sınırsızdır. Ne diye saklayayım? Her yerde araştırmalar, soruşturmalar yaptım. Ölçüsüzlüğüm bana sizi yeniden görme arzusunu verdiğine göre işime yaradı demektir. Öyle ya, eskiden sıradan bir bilgin olarak tanıyordum sizi, şimdi ise sizi görmem gerektiğini biliyorum. Bunun nedenini bana siz açıklayacaksınız. Kızardığımı hissetmiştim. Hakkımda neler öğrendiniz Menak? Bilmek mi istiyorsunuz? Ama hiç kaygılanmayın. Kendi dostlarınızı da benimkileri de tanıdığınıza göre sizden hiç kimseye söz etmeyeceğimi bilmeniz gerekir. Dersiniz anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı gördünüz. Ama şimdilik hiçbir şey sizinle başkalarıyla olduğundan daha fazla konuşabileceğimi göstermiyor dedim sabırsızlıkla. Hadi söyleyin, hakkımda ne öğrendiniz? Öncelikle hasta olduğunuzu öğrendim. Bunun hiç... Yok, bu bile çok önemli. Sonra bana daha çok yalnız ve kitapsız olarak dışarı çıktığınızı, İşte bu noktada hayranlık duymaya başladım size. Ya da yalnız çıkmadığınız zamanlarda karınızdan çok çocuklarla dolaştığınızı söylediler. Kızarmayın, yoksa gerisini anlatmam. Bana bakmadan anlatın. Çocuklardan biri, adı Moktir'di galiba. Ender rastlanır güzellikte, eşi bulunmaz bir hırsız ve düzenbaz bir çocuk, hakkınızda çok şeyler bilir gibi göründü bana. Güvenini kazandım, satın aldım. Bu da bildiğiniz gibi kolay olmadı. Çünkü yalan söylemediğini söylerken bile hala yalan kıvırıyordu sanırım. Hakkınızda anlattıkları doğru muydu? Siz söyleyin. Menak bu sırada ayağa kalkmış, çekmeceden küçük bir kutu çıkarmıştı. Kutuyu açtı. Bu makas sizin miydi? Dedi. Şekilsiz, paslı, kırık dökük bir şey uzattı bana. Moktir'in benden aşırdığı küçük makası tanımakta güçlük çekmedim. Evet, karımın makası. Bunu onunla odada yalnız olduğunuz bir gün, başınızı çevirdiğiniz sırada aldığını ileri sürüyor. Ama ilgi çekici olan bu değil. Söylediğine göre, bunu bornozunuzun içine sakladığı anda, aynadan kendisini seyrettiğinizi anlamış, bakışınızın aksini kendisini gözetlerken yakalamış. Çaldığını görmüş ve hiçbir şey söylememişsiniz. Moktir bu suskunluğa pek şaşmışa benziyordu. Ben de şaştım. Ben de sizin söylediklerinize bir o kadar şaşırdım. Nasıl olur? Onu yakaladığım biliyordu demek. Orası önemli değil. Birbirinizi kandırmaya çalışıyordunuz. Bu oyunda bu çocuklar bizi hep yeneceklerdir. Onu yakaladığınızı sandınız, oysa o sizi yakalamıştı. Burası önemli değil. Susmanızın sebebini açıklayın bana. Biri bana da açıklasın isterdim. Bir süre konuşmadık. Menak bir aşağı bir yukarı yürüyordu odada. Dalgın dalgın bir sigara yaktı, sonra hemen attı. Burada başkalarının deyimiyle bir duygu var, dedi. Sizde eksik gibi görünen bir duygu, sevgili Michel. Gülümsemeye çalıştım. Belki de ahlak duygusu, dedim. Hayır, sadece sahiplenme duygusu. Bu duygu sizde de pek fazla değil gibi geliyor bana. Ben de öylesine azdır ki, görüyorsunuz, buradaki hiçbir şey bana ait değil. İçinde yattığım yatak bile hepsinden önce yatak. Dinlenmekten nefret ederim. Sahiplenme duygusu uykuyu kışkırtır, insanda güven içinde uyur. Uyanık yaşamak amacını güdecek kadar severim yaşamayı. Böylece zenginliklerimin ortasında bile hayatımı zorlaştırmama, en azından yüceltmeme yarayan bu iğreti durum duygusunu devam ettiririm. Tehlikeyi sevdiğimi söyleyemem ama gelişi güzel yaşamayı severim. Hayat benden her an bütün cesaretimi, bütün mutluluğumu, bütün sağlığımı istesin isterim. Öyleyse başıma kalktığınız nedir, diye sözünü kestim. Of, beni ne kadar yanlış anlıyorsunuz sevgili Michel. Kendi inancımı uzun uzun anlatmak budalalığına düşeceğim neredeyse. İnsanların beğenmelerine ya da beğenmemelerine kulak asmayışım, kendi beğendiklerimi ya da beğenmediklerimi ileri sürmek isteyişimden değil. Bu kelimelerin fazla bir anlamı yok benim için. Az önce pek fazla söz ettim kendimden. Anlaşıldığımı sanmak beni kışkırttı. Sahiplenme duygusu olmayan birine göre çok fazla şeye sahip göründüğünüzü söylemek istiyordum sadece. Tehlikeli bir şey bu. O kadar çok neyim varmış? Meseleyi böyle alırsanız hiç. Ama kendi sınıfınızı açmadınız mı? Normandiya'da mülk sahibi değil misiniz? Pasiye, hem de lüks bir daireye yerleşmediniz mi? Evlisiniz. Bir çocuk beklemiyor musunuz? İyi ya, dedim sabırsızca. Bu da kendime sizinkinden daha tehlikeli. Siz öyle söylemiştiniz. Bir hayat kurmayı bildiğimi gösterir sadece. Evet, sadece onu gösterir, dedi Menak alaylı alaylı. Sonra birdenbire dönüp elini uzattı bana. Neyse, güle güle, dedi. Bu akşamlık bu kadar yeter. Daha iyi bir şey konuşamayız nasıl olsa. Ama yakında görüşürüz. Onu bir süre göremedim. Yeni işler, yeni kaygılar uğraştırdı beni. Bir İtalyan bilim adamı gün ışığına çıkardığı yeni belgelere dikkatimi çekti. Ben de derslerim için uzun uzun inceledim bunları. İlk dersimin yanlış anlaşıldığını sezince, sonrakileri daha farklı, daha güçlü bir şekilde aydınlatma arzum şahlanmıştı. Böylece ilkin ancak akıllıca bir varsayım gibi ortaya attığım şeyi öğreti haline sokmaya yöneldim. yeni doktrin üreten birçok insan güçlerini bu yarım yamalak anlaşılma şansına borçludurlar. Bana gelince ne yalan söylemeli, çabamda doğal bir kafa tutma ihtiyacının da payı büyüktü belki de. Söyleyeceğim yeni şey, ben söylemekte, hele anlatmakta güçlük çektikçe daha elzem gibi göründü bana. Gel gör ki kelimeler eylemin yanında silikleşiyorlardı. Menalk'ın hayatı en ufak bir davranışı, benim derslerimden daha güzel anlatmıyor muydu birçok şeyi? Ah işte o zaman hemen hemen hepsi ahlak eğitimi alan büyük ilk çağ filozoflarının sözleri kadar, hatta sözlerinden fazla hayatlarının örnek oluşturduklarını ne kadar iyi anladım. Menalk'ı ilk karşılaşmamızdan 3 hafta kadar sonra kendi evimde gördüm. Fazla kalabalık bir toplantının hemen hemen sonunda karşılaştım onunla. Marcel'inle ben her gün rahatsız edilmekten kurtulmak için perşembe akşamları kapılarımızı ardına kadar açıyorduk. Öbür günlerde kapıları daha kolay kapatıyorduk böylece. Dostlarımız olduklarını söyleyenler her perşembe geliyorlardı. Salonlarımızın genişliği çok sayıca insan kabul etmemizi sağlıyor. Toplantı gecenin geç vakitlerine kadar uzuyordu. Öyle sanıyorum ki onları buraya çeken şey her şeyden önce Marcel'in güzelliği, bir de kendi aralarında sohbet etmek zevkiydi. Çünkü ben daha bu akşamların ikincisinde dinleyecek, söyleyecek hiçbir şey bulamamıştım. Sıkıntımı da güç saklıyordum. Sigara odasından salona, dış odadan kitaplığa gidip geliyordum. Bazen bir cümleye takılıyordum. Etrafımla pek ilgilenmiyor, tesadüfen bakar gibi yapıyordum. Antoine, Etienne ve Godfrey, karımın zarif koltuklarına uzanmışlar. Meclisteki son oylamayı tartışıyorlardı. Hubert ile Louis, babamın koleksiyonundaki baskı resimlere teklifsizce dokunuyor, onları buruşturuyorlardı. Sigara odasında Matthias, Leonard'ı daha iyi duyabilmek için yanan sigarasını gül ağacından bir masanın üzerine koymuştu. Halının üstüne bir bardak portakal çiçeği likörü dökülmüştü. Bir sedirin üzerine saygısızca yatmış olan Albert'in çamurlu ayakları kumaşı kirletiyordu. Solunan toz, nesnelerin korkunç derecede aşınmasından doğmuştu. Bütün davetlilerimi omuzlarından itmek için korkunç bir arzu duydum. Mobilyalar, kumaşlar, baskı resimler daha ilk lekede değerlerini yitiriyorlardı benim için. Lekelenmiş nesneler, hastalığa yakalanmışa, ölümün damgasını yemişe benzeyen nesneler. Her şeyi korumak, yalnız kendim için kilit altına almak isterdim. Menak ne kadar mutlu diye düşünüyordum. Onun hiçbir şeyi yok. Ben saklamak, alıkoymak istediğim için acı çekiyorum. Aslında ne önemi var bütün bunların? 6. ayrımın sonu, sayfa 95.